Geçmişten günümüze Ramazan kültürümüz ve medeniyetimizin sosyal hayatta var olan izdüşümlerinin konu edildiği Gün Akşam Oldu Ramazan özel programı Türkçenin Sesi Radyosu'nda her gün canlı olarak sizlerle. Değerli dostlarımız, güzel insanlar, bugün de bu pazartesi gününde sizlerle canlı olarak birlikte olmanın kendi adımıza, işte Selim arkadaşımız ve ben, yani kendi adımıza çoğul bu anlamda dolayı kullandım. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Sizlerle bu zaman dilimini paylaşmak bizler için ayrı bir zevk.
Evet, bugün yine Alper Bey ve ben, Mehmet Selim Özban mikrofonda ve teknik yapımda, Kasım Yönle 45 dakika sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir vakit geçirmeye çalışacağız. Geçen haftayı kısaca bir hatırlayalım mı?
Olur tabii ki. Tabii ki hatırlayalım. Neler yaptık geçen hafta? Ramazan'ın birçok boyutuna değindik. Yani evet. Bizim işimiz aslında Ramazan'ın dini boyutundan daha çok ki, evet. Yani dinden ayırmak da mümkün değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Hani nelerin bozduğu, bunun derinliğinden ziyade bu anlamda ibadet boyutunun o kültüre yansıması, sosyal hayattaki karşılığı.
Evet.
Biz daha çok aslında çok değinildiği zannedilen ama hep üzerinden geçilen bir konunun üzerinde çalışıyoruz aslında. Ciddi bir konu, güzel bir konu bizim konumuz.
Evet. Evet, ne kadar konuşursak da o kadar aslında derinleniyoruz. O kadar farklı şeyler, bugün unuttuğumuz şeyler ortaya çıkıyor. Geçen hafta yine iftar sevincinden, iftarla teravih arasındaki o zaman diliminde yaptıklarımızdan, teravih namazlarından sonra yapılan sohbetlerden, eğlencelerden bahsetmiştik değerli hocam. Daha sonra da Ramazan kültürümüzde önemli bir yeri olan ve bize ait bir sembol olan mahyalardan bahsetmiştik. Sultan Ahmet döneminde ortaya çıkan ve o günden bugüne kadar devam eden mahyalardan bahsetmiştik. Ramazan manilerinden, davulcularımızdan bahsetmiştik. Bugün hala süre gelen geleneklerimizden, güzel geleneklerimizden birisi. Bugün de yine geçen haftayla bağlantılı olarak Ramazan eğlencelerine devam edebiliriz diye düşündüm değerli hocam.
Bunu şöyle yorumlayarak bence yine o dairenin içerisinde kalmalıyız diye düşünüyorum. Yanlışsam düzeltebiliriz karşılıklı birbirimize. Ramazan eğlencelerinden ziyade, Ramazan malumunuz çok meşakkatli bir ibadet.
Evet.
Yani nedir işte, özellikle yaz döneminde 17, 18, 19 saatlere evet. varan açlık, susuzluk, ona rağmen çalışma, ona rağmen tempo. Kültürümüzde şey düşünülmüş, eğlenceden ziyade bu meşakkati aza indirgeyecek.
Onu demek lazım.
Bu meşakkati sevdirecek eylemler. Eğlence deyince bizim aklımız hop zıp.
İşte lan. Burada değerli dinleyicilerimize bir düzeltme yapmak lazım. Eğlencenin Osmanlı kültüründeki, Türk kültüründeki karşılığı ve özellikle bizim Gün Akşam Oldu programında Ramazan kültürüyle ilgili bahsimizdeki karşılığı tam da Alper hocamın dediği gibi 21. yüzyılın eğlence anlayışı değil. Nasıl bir anlayış? Tam da sizin dediğiniz gibi bütün bu çekilen meşakkati, zorluğu, bu güzel sabrın sonucunu bir manevi hazla bütünleştirmek, birleştirmek manasında kullandığımız.
Yoksa müziği son ayar açıp diskoda eğlenmek değil mi? Yani?
Mesela bizimki şu an bir Ramazan eğlencesi değil mi hocam?
Aynen öyle, aynen. Biz bundan haz duyuyoruz mesela.
Sohbetimiz, dinlediğimiz müzikler, anılarımız. Yine işte Ramazan eğlenceleri derken insanların komşularını, akrabalarını, dostlarını görmesi, onlarla sohbet etmesi, onlarla güzel vakit geçirmesi, büyüklerin anlatıcılık görevini üstlenerek güzel hikayeler anlatması, kıssalar anlatması, geleneğimizdeki edebi ürünlerin gençlere aktarılması, güzel müziklerin çalınıp o Ramazan'ın havasına ulaşılması.
Güzel bir cümle kurmak istiyorum burada. Tam siz anlatırken aklıma geldi. Aslında bizim toplumsal anlamda geleneksel kültürümüzde şu var. Biz toplum olarak topyekün bir araya geldiğimizde aslında bayram ve eğlence yapmış oluyoruz.
Evet.
Hiçbir şey yapmamıza gerek yok bizim.
Evet.
Cumalarımız mesela, değil mi? Bayramlarımız, Ramazanlarımız, işte teravihlerimiz, iftarlarımız. Olaya bu pencereden baktığımızda bizim bir arada olmamız bizim bayramımız ve eğlencemiz anlamına
mesela
geliyor.
Mesela bizim kendi ailemizden örnek
vereyim.
Çok güzel dediniz hocam. Rahmetli babaannem, dedem ve rahmetli amcam sağken onlar ailenin en büyükleri olması dolayısıyla her bayramda, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde bayram namazından sonra babaannem ve dedemin evinde toplanılırdı. Orada hep beraber kahvaltı yapılırdı ve kahvaltıdan sonra ailenin büyükleri tabiri caizse sazı eline alırdı. Yani söz onlara geçerdi. Ve benim babamlar dört kardeş, herkesin tabii eşi var, yenge ve enişteler var,
evet.
Onların çocukları var, evin içerisinde yaklaşık 25 kişi var, torunlarla birlikte, torunlar, torunların çocukları, bu şekilde benim babaannem torunlarının çocuklarını da gördü.
Hay maşallah, hay maşallah.
Allah'a çok şükür. Çok güzel bir ortam vardı ve herkes orada... babamın, amcamın, halalarımın, dedemin ve özellikle babaannemin anlattıklarını pür dikkat kesmeden dinlerlerdi ve onların anlattığı belki derinlik anlamında çok fazla vakıf olmazdık ama onların anlattıkları, o sözlü kültürün bunda yeri vardır, merakla anlatıyorlardır. Anlattıkları değerlidir. Bütün bunları topluyordunuz ve 5-6 yaşındaki bir çocuğa bile müthiş bir zevk veriyordu. Ve hiç kıpırdamadan bütün o amcamın oğulları, kızları, halamın oğulları, kızları onlarla beraber dikkat kesilerek dinlediğimizi hatırlarım. Benim için hala hatırladıkça hem bir taraftan hüzün verirken bir taraftan da güzel anılarımı hafızama getiren böyle başka önemli
toplamına,
değerlerimizi hatırlatan
eğlence diyebiliriz. Evet, Ramazan anlamında. Evet. Yani o ayrıntıyı lütfen göz ardı etmeyelim. Çünkü hakikaten de eğlence deyince asla akla bunlar gelmiyor.
Evet.
Az önce verdiğiniz örnekte de öyle. Çocuklar için bir şeydi bu. Zaman daha güzel. Bir nine açısından bakın mesela,
evet.
Sizin nineniz açısından baktığınızda tüm ailesinin orada olmasından başka onu daha fazla eğlendirecek ne olabilir?
Hiçbir şey olamaz.
Hiçbir şey olamaz.
Ve herkesi tek tek doyurmak. Şimdi biz hep böyle bahsediyoruz. Bütün değerli dinleyicilerimiz, bütün bahsettiğimiz şeyler de bir bütünlük içerisinde. Daha önceki programlarda ninelerin, dedelerin torunlarını büyütmesinden, yetiştirmesinden bahsetmiştik.
Elbette.
Onların yanında büyüyen çocukların ne gibi değerlere sahip olarak büyüdüğünden bahsetmiştik. Ve yine sizin dediğiniz gibi hocam, o bir nine, bir dede için, bir babaanne, bir anneanne için torunlarının, çocuklarının hepsinin yanında olmasından daha büyük mutluluk verecek bir şey ona yok. Ve o oradaki herkesi doyurmakla, tıka basa doyurmakla mükellef. Ben şeyi yine iyi hatırlıyorum. Tabi Ramazan'da da olsa, başka zamanda da olsa bu eskiler için böyleydi. Babaanneme giderdim. Babaannem bana çok kısa bir süreliğine uğrasam bile yemek yedirmeden bırakmazdı. Yemeğimi yerdim. Ardından diyelim anneanneme gittim. O da aynı şekilde. Daha yeni yedim. Yok, o kabul edilemez. O sana kendisi ikram edecek ve yiyeceksin. Ardından mesela amcama giderdim. Yani ben eğer bir iki gün içerisinde bu ziyaretleri yapıyorsam rahatlıkla kilo alıyordum. ve o günler öyle, ama sadece yemek vermek değil, aynı zamanda sizin o yemek yediğiniz vakitte size hikaye anlatıyor, bir öğüt veriyor. Bütün bu sözlü kültürdeki, yaşama kültüründeki öğeler devam ediyordu. Ne zaman ki onlar yaşlanmaya, daha doğrusu bu dünyadan öte dünyaya göçmeye başladılar, ister istemez değerlerimiz, geleneklerimiz devam ediyor, ama onların eksikliğini hissederek,
elbette.
Onların yaptığını, o yüklendikleri görevi yapamayacağımız korkusuyla biraz tedirgin olarak bugün bu devam ediyor.
Kültür aslında, kültür dediğimiz Ramazan kültürü de olsa, aktarım ancak mı böyle olacaktır.
Evet.
Yani toplumsal planda aileler aktaracaktır bunu. Onun sokağa yansıması da yani şey gibidir. Evde verdiğiniz direktiflerin sokakta karşılığının olmasıdır.
Evet.
Bu böyledir. Ramazan'da bir karşılığı vardır. Çocuklar çıktıklarında Ramazan'ın o atmosferini, özellikle şu öğleden sonra atmosferine çocuklar çok şahit olurlar. Akşama doğru atmosferine, o eğlencelerine şahit olurlar. Çoğu eğlencelidir bu durumların. Hayatımızın birçok evresinde böyle zor gibi görünen şeyleri dikkat edin. Daha sonra anlattığımızda birine eğlenceli buluruz,
evet,
bunları.
Evet.
Demek ki zorluk ve eğlence aslında çok da zıt şeyler değildir.
Aynen.
Bunu burada da. Gibi. Aslında siz birçok konuya değinecektiniz ama bir şey yapalım mı? İlk bir eser dinleyelim.
Evet,
hemen
sizin
sonra
bugün
bir
seçtiğiniz güzel bir eser var.
Onu Peygamber Efendimiz'e ithafen değil mi? Peygamberimize ithaf ettiğimiz, bugün onunla ilgili çok ilginç. Ben not kağıdına yazıp Kasım Bey'e veriyordum eseri. Mahir Zain ve Mustafa Ceceli söylüyor. O Sensin isimli Peygamberimize ithaf ederek. Arkadaşlar da ben henüz gelmeden Ayşe Hanım ve Kasım Bey kendi aralarında düşünmüşler. Ya bu eseri çalalım bugün Alper abiye ve Selim Bey'e armağan edelim diye düşünmüşler.
Sağ olsun.
Ben de hiç onlardan bağımsız, ya bugün bu eseri çalsak ne iyi olurdu filan diye düşünmüştüm. O yüzden bu eseri dinlemek artık,
evet,
farz olmasa da vacip, evet, hükmündedir diye bakalım. Dinleyelim ve armağan edelim tüm sevgili güzel insanlara.
Sözü senin dilin.
Güzel bir esermiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe, Kasım, Alper, Selim, tüm Türkçenin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine. Siz dinlediğiniz için Özgür güzelsiniz. Bey. Özgür Bey'e tabii ki. Herkese teşekkür ediyoruz. Hatta Ahmet Bey'e bile teşekkür evet. ediyoruz. Buradan Ahmet Hattatioğlu'na bile saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
Evet, bugün...
Sevgili Özgür Can Bey'e de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Onlar da olayın bugünlere ermesinde önemli katkıları olan insanlar.
Çok emeği olan insanlar.
Teşekkür ediyoruz Ramazan
vesilesiyle. Emeklerinde devam ediyor.
Tabii devam edecektir de. Bu böyledir. Bu bayrak yarışı niteliğinde de devam edecektir. Hoş olan bu hizmetin devam etmesidir.
Evet.
Ha, şimdi böyle yapayım. Bizim kültürümüzde vardır. Ama nasıl göstereceğiz bunu? Bunu Selim Bey anlatsın. Yapayım. Şimdi anladınız mı bakayım eğlencenin ne olduğunu? Hı?
Evet.
Değil mi?
İşaret parmağımızı ileri ve geriye hızlı hızlı sallamak işareti. Bu bizde muallim dediğimiz eski öğretmenlerin bir şeyi anlattıkları zaman ya da karşı taraf bir şey yanlış anladığı zaman bir tepkiydi ama hoş, samimi bir tepki mahiyetinde. O anlamda buradan da o görseli oradan, anlatmış olduk.
Merak edenler programın görsellerine baksınlar falan diyormuşuz. Evet. Ramazan eğlenceleri dedik. Şimdi eğlence konusunu açtıktan sonra rahatlıkla kullanabiliriz.
Evet.
Bu cümleyi, kelimeyi evet. diyelim. Neler yapardık? Şöyle tarihe bir bakalım. Günümüzde bağlantı kurmaya çalışalım.
Tabii, bu anlamda bir şeyi tekrar etmekte fayda var. Daha önce bunun yine bahsi geçmiştim. Yani Ramazan orucu esas itibariyle tüm Müslümanlarca aynı tarzda tutulduğunu belirtmiştik. Ama oruç dışındaki tüm uygulamaların bugün size bu programda ve daha önceki programlarımızda anlattığımız tüm uygulamaların, sembollerin, figürlerin bizim toplumumuzda, kültürümüzde özel, bize özel bir yeri var ve bunlar bize ait olan unsurlar. Hatta Ramazan'da kılınan teravihte bile bize ait unsurların bulunduğunu söylemiştik. Bunlar neydi mesela? Rekatlar arasında okunan salatü selamların bestelenmiş şekliydi. Bu haliyle okunuyorlardı. Yine daha önce uygulamasını da yapmıştık. Buhurizade Mustafa Efendi, namı diğer Itri'nin bestelediği tekbir ve salavatlar teravih namazlarında, bayram namazlarında okunuyor. Bu yine bizim kültürümüze, bizim toplumumuza ait olan önemli semboller, ilahiler okuluyor. İlk 15 gün teravihten ve hemen
bunu şurada araya girmek durumunda kalacağım ama bunu sonra konuşalım. Şey, sizin bahsettiğiniz değil, benim kuracağım cümleyi tabii. sonra konuşalım. Bu anlamda çok ciddi bir estetik kaygımız olduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Bakın camilere, teravihlere, namaz aralarına bile
tabii.
biz müzikal formları, estetiği değil mi? Zaten mimari falan
ve
tartışılmaz.
Ve bir ritüel halinde yani kesinlikle her şey yerli yerinde
bu
zamanında.
Bu şey de değil mesela. Mimaride baktığınızda Sinan'ın her yaptığını algılayamayabilirsiniz. Ama burada bu estetikte demek ki toplum nezdinde de bir yükseliş söz konusu.
Evet.
O estetiğin toplum nezdinde karşılığı da var. Bunu da inşallah konuşalım ilerleyen dönemlerde.
Şimdi birazdan,
bu çok güzel bir konu.
Yine mimari ve yaşam kültürüne dair bir şeyden bahsedeceğim. Çok da güzel değindiniz oraya hocam. Bu her anlamda hayatın her alanına estetiği nasıl katabiliriz? Düşüncesinin buna kafa yormanın bir zaten karşılığı anlamına geliyor. Dediğimiz gibi bunun gibi bize özgü olan şeyler var ve bunlar çok sayıda ve devam ediyorlar. Yine Ramazan'ın Türk kültürüne özgü bir başka yönü de bir ibadet ayı olmasının yanında aynı zamanda Türk mizah ve eğlence oyunlarının bu ayda yoğunlukla uygulanmasıdır. Yine eğlence derken daha demin yaptığımız parçadan önce yaptığımız açıklamaları lütfen göz önünde bulundurun değerli dinleyenler. 19. yüzyıldan itibaren İstanbul'da veznecilerden şehzade başına kadarki alanda direkler arası diye isimlendirilen bir yerde İstanbul'un diğer semtlerinde de aynı zamanda bulunan iftarla sahur arasında çeşitli Ramazan eğlenceleri ve sohbetleri düzenleniyor. Bu daha eski vakitlerde de var da resimlenebilen, fotoğraflanabilen, elimizdeki bugün yazılı görsel vesikaları olması itibariyle bunlar. Buralarda Türk müziğinden, Doğu ve Batı müziğinden örnekler ama daha çok Doğu ve bizim kendi müziğimiz, aynı zamanda Doğu coğrafyasının müziği, çayhanelerde içilen bu örnekler sergileniyor. Sonra bu civardaki çayhanelerde kahve, nargile, çay içiliyor ve bunların içilmesi esnasında sohbetler yapılıyor. Orta oyunları izleniyor. Tiyatro sahnelerinde oyunlar sergileniyor. Meddahlar, bizde bir meddahlık geleneği var. İleriki bölümlerimizde meddahlıktan da bahsedeceğiz. Meddahlar hikayelerini anlatıyorlar. Kukla gösterileri gerçekleşiyor. Hokkabazlar çeşitli gösteriler yapıyorlar ve bütün bunlarla iftar sonrası Ramazan adeta çok güzel bir iklimde bir farklı bir karnaval havasında geçiyor. Eski Ramazan gecelerinden bahsedeceğiz ama öncesinde şuraya dikkat çekmek istiyorum değerli hocam. Mesela burada diyor dediğimiz gibi hani çayhanelerde, kahvehanelerde işte çay, nargile ve kahve ile beraber olan bir sohbetten bahsediyor. Bugün bütün dünyada baktığımız zaman her yerin kendine ait bir kültürü var, bir yeme içme kültürü var, bir mimarisi var ve bütün bunların hepsi birbiriyle özdeşik durumda, birbirinde bir karşılığı var. Daha önce söylemiştim ben 4 sene İran'da bulundum. Evet. İran'da bugün siz mesela bir yemek yemek istiyorsunuz. Bir yere gittiğiniz zaman iki seçeneğiniz vardır. Ya sünneti yani bugünkü Türkçesiyle geleneksel dedikleri bir yere gideceksiniz. Ya da fast food tarzı veya masalı. Bugün modern restoran dediğiniz yerlere gideceksiniz. Şimdi sünneti dedikleri yerler aslında Osmanlı'daki kahvehanelerin de usulü olduğu. Yani masa yok, sedir yüksekliğinde bir yer var. Bir nevi daha geniş bir sedir ve onlar sünneti yerleri diyorlar. Bizde sedir aslında bu. Buralara oturuluyor ve çay, kahve, yemekler masaya değil de oturdukları yere geliyor. Oturdukları yerin üzerine bir muşamba seriliyor veya bir örtü seriliyor. Bunun üzerine geliyorlar, burada yiyorlar. Şimdi fast food kültürü dediğimiz aslında ne kadar kültür demek de doğru bilmiyorum. Bugünün yaşam tarzı olarak nitelendirebiliriz. Siz buraya giriyorsunuz. Burada yiyeceğiniz yemeği belirledikten sonra sipariş ediyorsunuz, parasını ödüyorsunuz ve 5 dakika sonra yemeğiniz hazır oluyor. Hamburger, pizza tarzında işte yiyecekler ve siz o hızlı müziklerin çaldığı, etrafın hareketli pastel değil de daha canlı renklerle boyandığı o ortamdan yemek yiyip hemen çıkma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani sizin karşınızdaki insanla veya bir başkasıyla konuşma imkanınız bulunmuyor. Var ama bulunmuyor. Yani psikolojik bu şekilde bu sizin elinizden alınıyor. Ama ben bunu İranlılarla da paylaşmıştım oradayken. Osmanlı'da da bugün hala Türkiye'de de geleneksel yerler var. Bugün İran'da da, Arap ülkelerinde de, Orta Doğu'da bu sünneti dediğimiz geleneksel yerlerde usul şu. Siz oraya gidiyorsunuz ilk önce. Oturuyorsunuz, ayakkabınızı çıkartıyorsunuz, ayağınızı uzatabiliyorsunuz, rahat oturabiliyorsunuz. Ardından ilk önce çay geliyor. Çay sizin midenizi yumuşatıyor. Yemek yiyeceksiniz ama öncesinde çay geliyor veya sıcak su. Ve yanında hurma, yeşillik işte nane, reyhan gibi, ekmek ve peynir gibi yanında güzel yiyecekler de getiriyorlar. Bunlarla beraber bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu andan itibaren sizin sohbetiniz başlıyor. Ardından yemeğiniz geliyor bir süre sonra. Yemeğin ardından yine çayla beraber tatlı geliyor. Onun ardından da isteyen olursa nargilesini içiyor. Ve bu süreç tamı tamına yaklaşık şöyle söyleyeyim 3 saat kadar sürüyor. Bu ne demek? Bu sizin arkadaşınızla, kardeşinizle, annenizle, babanızla, dayınızla kim varsa orada onunla beraber hasbihal etmeniz demek. Onun halını hatırını sormanız demek. Onunla hayata dair, hayatınıza dair, dünyaya dair, olup bitenlere dair konuşabilmeniz demek, içinizi dökmeniz demek, derdinizi paylaşmanız demek. Yani demek istediğim şu ki mekan bizim yaşam biçimimize, kültürümüze ne derece yoğun etki ediyor aslında. Ama biz bugün yaşayıp giderken aslında pek de farkında olamıyoruz böyle şeyleri.
Öyle, öyle hakikaten. Meselenin sadece yemek olmadığı buradan ortaya evet. çıkıyor. Yani yemeğin yanında bir şey taşıyorsunuz yine. Bir dostluk, bir kardeşlik, bir sohbet, bir muhabbet. Bir zaman harcıyorsunuz. Yani 15 dakikada yiyip kalkmıyorsunuz. Doğru arada böyle bir fark var. Çok ciddi bir fark var yani. Birinde sadece karın doyurma evet. gerçekleşirken.
Ve yüksek müzik dolayısıyla kimseyle konuşamıyorsunuz.
Kesinlikle ben hatta defalarca kendi adıma lütfen yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Bazı insanlarla mecburen bir yerde oturmak durumunda Aha. kalıyorsunuz. Randevu veriyorsunuz. Oturduğunuz yerde müziğin sesinden konuşamıyorsunuz. Oysa evet. ki kafe deniyor buralara. Yani evet. Kafelere bunun için gidiliyor. Konuşmak için. Defalarca ikaz etmeme rağmen en sonunda bana dedi yani gençlerden biri. Ya böyle dedi yani. Böyle isteniyor. Böyle olması gerekiyor. Fakat dedim ben nasıl konuşacağım bu adamla? Ben bu adamı buraya konuşmak için getirdim. Çay içeceğiz. Yemek yiyeceğiz belki. Ufak tefek bir şeyler atıştıracağız. Simit yiyeceğiz falan ama bu arada da sohbet edeceğiz. Bir işimiz var bizim. Yok dedi burada buna alışacağız. Hakikaten de gidilen her yerde bu aşırı kaldı ki benim müzisyen bir geçmişim de var. Yani normalde rahatsız da olmamam lazım. Ama bu kadar bangır bangır müzik. Yani işte eğlenceden eğlenceye nasıl fark evet. varsa yemekten yemeğe de böyle fark evet. var. Bunlar unutulan şeyler olmamalı. Unutulmaması için anlatılmalı. Hayatta da tabii ki karşılığı olsun istiyor insan bunların. Sadece sıradan bir şey taşımıyoruz biz. Bir masa sandalye taşımıyoruz. Evet. Geçmişten bugüne.
Ve o yerde yemek yerken kardeşiyle, arkadaşıyla, dostuyla, annesiyle, babasıyla sohbet eden, hasbel eden, onun durumunu bilen insan başkasının da halini hatırını sormayı biliyor. O sözlü kültür çünkü orada akmaya devam ediyor.
Kesinlikle.
Ama diğer türlü bu söz konusu olmuyor. Neyse biz konuşuyoruz ama dinleyicilerimizi...
Bir eser daha dinleyelim değil mi?
Evet bir eser daha dinleyelim istiyorum. Şimdi Ramazan deyince de bugün hemen kulağımıza gelen, aklımıza düşen melodilerden birisi Tamburi Cemil Bey'e ait Çeçen Kızı isimli bir parça. Hep beraber Tamburi Cemil Bey'den Çeçen Kızı'nı dinleyelim. Bizi Ramazan'a götürsün bu güzel müzik.
Hadi. Evet değerli dostlar, dinlediğiniz güzel enstrümantal eserimizi sizleri umuyoruz kültürümüz ve tarihimizde bir yolculuğa çıkarmış olduk bu eserimizle. Devam edelim. Nelerden bahsediyorduk? Evet. En son Ramazan eğlencelerinin altını çizdik. Evet. Eğlencenin ne olduğunu, bizdeki karşılığının ne olduğunu özellikle kalın hatlarla altını çizerek devam ettik. Ve neredeyiz şimdi değerli Selim hocam?
Şimdi Karagöz'deyiz. Aslında bu izah ettiğim bazı şeyleri de sebebi Karagöz'ü anlatacak olmaktı. Eski Ramazan gecelerinin herkes tarafından izlenebilen en kalabalık ve en uygun eğlencesi Karagöz oyunu olmuştur. Karagöz'ün en canlı ve en hararetli oyunları da Ramazan gecelerinde oynatılmıştır. İstanbullular Ramazan boyunca bu oyunu ve meddahları dinlemek için semai kahvelerini doldurmuşlar. Ancak günümüzde bu semtte artık bu tür etkinlikler eskisi kadar yoğun yapılmasa da devam ediyor. Ama yine artık son dönemdeki projelerle, çabalarla yine Karagöz geleneğimiz canlandırılmaya çalışılıyor. Şimdi Karagöz demişken seyircilerimize de aslında tarif edelim. Karagöz dediğimiz aslında bu bizim edebiyatımızda Karagöz olarak, Karagöz oyunları olarak geçse de Karagöz ve Hacivat oyunudur bu. Ve değerli dinleyenler, tasvirler, figürlerle bir perdenin arkasına ışık tutularak figürlerin, kişileştirilmiş figürlerin konuşturulması ve bunların arasında geçen diyaloglardan oluşan bir oyundur bu. Başka bir zaman tarihçesine de girebiliriz. Çünkü Karagöz meselesi bugün üzerinde çalışılan, üzerinde kitaplar yazılan bir mevzu. Ancak ben şimdi elimde güzel bir yazı var değerli Alper Hocam.
Evet.
Bizim meşhur bir psikologumuz vardır. Gazete yazıları da yazmıştır. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Sabri Esat Siyavuşkil. Onun Ramazan ve Karagöz isimli bir yazısı var. O yüzden kendisinin çocukluğundaki Karagöz oyunlarına dair birkaç hatıra nakledeceğim. Sabri Esat Siyavuşkil diyor ki, ne zaman eski Ramazanları düşünsem gözlerimin önüne aktar dükkanlarının yamakanlarına dizi dizi asılmış Karagöz tasvirleri ile mahalle kahvesinin kapısına dayatılmış allı yeşilli hayali şehir ilanları gelir. Çocukluğumun Ramazanlarında sinema iri ve süzgün gözlü İtalyan dilberleriyle yalnız büyüklere has bir eğlenceydi. Biz çocuklara da uzaktan mahyaları seyretmek ve teravihten sonra büyüklerin peşine takılıp Karagöz'e gitmek kalıyordu diyor. Yani her akşam hemen hemen her yerde yapılan eğlencelerden birisi bu. Diyor ki, aralıksız iskemlelere oturarak kahvecinin getirdiği bayat lokumları bir lokmada yutarak gözlerimiz dakikalarca perdeye iliştirilmiş göstermelikte Hacivat'ın sol köşeden meydana çıkmasını sabırsızlıkla beklediğimiz o eski Ramazan geceleri çocukluğumuzun en aziz hatıralarıdır diyor.
Kesinlikle. Henüz teknolojinin ulaşmadığı,
evet,
şimdiki gibi çeşitlenmediği birçok şeyin, çok ciddi şeyler özellikle çocuklar için,
evet,
bulunmaz bir nimet. Devam.
Devam ediyor. Karagöz vaktiyle Ramazan topu, bekçi davulu, mahya gibi, hep bunlar sizinle bahsettiğimiz öğeler. Bu mübarek ayın adetleri arasındaydı. İstanbul'un en ücra semtlerine bile Ramazan'la birlikte gelen Karagöz, bayrama kadar her gece ayrı bir fasılda kahveye toplanan mahalle halkını eğlendirir ve düşündürürdü. Gösterilen oyunların çoğu 2-3 asırlık mazisi olan hakiki vakalar, yani olaylardı diyor değerli dinleyiciler. Yani Karagöz Hacivat dediğimiz oyun bu sanatı icra edenler tarafından o günün ya da tarihi olayların etkisiyle yeniden senaryolaştırılıyor, yeniden yazılıyor ve yeniden oylanıyor. Bunun yanı sıra oyunların bir kısmı da Karagöz Hacivat mihveri etrafında halk hayatından alınma sahnelerden teşekkül ediyor. Yani oluşuyor. Tahtakale'de kahve döven esnafın hallerini tahmis, oyununda bayram yerlerinde kurulan eski salıncak adetini salıncak oyununda, saz şairlerinin kahvelerde saz ve sözle giriştikleri müsabakayı askı oyununda, sünnet düğünlerini sünnette, pehlivan güreşlerini ödüllü oyunlarında seyrederdik diyor Siyavuşkil. Bu oyunlarda mahalle halkından başka imparatorluğun çeşitli tiplerini, devlet erkanını, kendi milli kıyafetleri, zihniyetleri ve şiveleriyle görürdük diyor. Mesela bir Macar Paşa var diyelim. O Macar Paşa kendi şivesiyle orada sahneleniyor ve anlatılıyor.
Elbette.
Bazı oyunlar ise Hamse sahibi, eski şairlere ilham vermiş olan halk masallarından perdeye adapte edilmişti. Hamse yani beş kitap anlamında değerli dinleyenler. Edebiyatımızda beş divanı olan kişilere Hamse sahibi deniyordu. Mesela bunlara örnek verecek olursak Leyla ve Mecnun, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, bunlar bizim edebiyatımızın güzide hikayeleri, mesnevileri ve bunlar Karagöz oyununa, yani namı diğer hayal perdesine taşınıyor ve burada da anlatılıyor. Masallarda ve mesnevilerde pek acıklı biten bu aşk maceraları Karagöz'de aşıkların birbirine kavuşup saadetle, saadete ermeleriyle, yani mutlu olmalarıyla son bulurdu diyor. Evet. Bu şekilde anlatıyor.
Toplumda yaşanan her türlü hadisenin bu anlamda bir karşılığı olmalı ki.
Evet.
Yani siz mesela Karagöz Hacivat'ta da anlattığınız şeylerde. Bu böyledir. Bundan biri durmak mümkün değil. Toplumun yaşadığı inancı, değerleri, değil mi?
Evet.
Her şeyle örtüşen ve ayrıca birebir yaşanmışlığına denk gelen kurgular, öyküler olmalıdır ki bunun bir karşılığı olsun. Bunu becerebilmişler. Yani bir dönem, o dönem daha doğrusu, o dönemde yaşayan insanların gündeminde ne varsa bir nevi orta oyunlarına, bir nevi işte kukla oyunlarına, bir her şeye yansımış bu doğal
ve
olarak.
Ne kadar zengin bir gelenek. Orta oyunu var, Karagöz oyunu var, meddahlık var. Bir taraftan o dönemde modern tiyatro gelmiş. Modern tiyatro gösterimleri yapılıyor ama halk için her zaman kendine ait olan, daha kendini anlatan daha önemli, daha değerli. Onlar devam ediyor ve bu Karagöz oyunu değerli dinleyenler sadece Osmanlı'da olmuyor. Yani Osmanlı'da sonra Osmanlı'nın biliyorsunuz çok geniş bir üç kıtada yayılmış büyük bir devlet Osmanlı. Ve öyle ki bu yerlerde de gittiği her coğrafyada Osmanlı'nın Karagöz oyunu da gidiyor. Oralarda anlatılıyor. Oralarda da icra ediliyor. Oralarda da hayali, yani Karagöz sanatçıları yetişiyor. Ve daha sonra bugün Balkan coğrafyasında da Karagöz oyunları var. Bizim Cumhuriyet dönemi öykücülerimizden Haldun Taner bir anısını aktarıyor. Bu Türkiye İş Bankası'nın yayınladığı bir Karagöz kitabı vardı değerli hocam, orada yayınlanmıştı. Haldun Taner, Ignaz Kunoş diye bir halk bilimci vardır, Anadolu kültürü üzerine çalışmış. Evet. Ignaz Kunoş'un daveti üzerine Macaristan'a gidiyor ve Ignaz Kunoş diyor ki, gel diyor, seni bir yere götüreceğim, sana bir şey izleteceğim ve çok şaşıracaksın diyor. Tabii Haldun Taner merakla bekliyor. Bunun üzerine bir büyük bir şehir tiyatrosu binasına götürüyor Budapeşte de Haldun Taner'i Ignaz Kunoş. Ve oraya gittiğim zaman diyor, bizim o tasvir olan, figürlerle ifade edilen Karagöz oyunu orada tiyatroda kanlı canlı kişilerle oynanıyordu diyor ve öğrendim ki oyun aylardır kapalı gişe halinde oynuyormuş. Ve o dönemde maalesef bizde o derece önem ile üzerinde durulmuyor Karagöz'ün. Daha sonra bu 1960'larda oluyor. Hmm. 1980'lere 90'lara geldiğimiz zaman mesela Yunanistan'da sadece Atina ve etrafındaki birkaç şehirde 130 civarı Karagöz sahnesi kuruluyor. Ve biliyorsunuz bunu oraya götürenler de, orada başlatanlar da İstanbul'dan ve Osmanlı diyarının çeşitli yerlerinden oraya göç eden yine
elbette.
Halklardan oluşuyor. O insanlar bunu oraya götürüyorlar, orada yaygınlaştırıyorlar ve düşünsenize Atina civarında 130 tane sahne kuruluyor. Bugün Karagöz dediğimiz oyun özellikle Balkan coğrafyasında, yani Türkiye toprakları dışında Balkan coğrafyasında önemli, üzerinde durulan, bugün hala icra edilen, çeşitli şekilleriyle icra edilen bir tiyatro geleneği. Ignaz Kunoş diyor ki, Türklerin diyor dünyada hiçbir halkın sahibi olmadığı kendilerine ait bir komedi, bir mizah kültürleri var ve bunun en iyi temsilcisi de Karagöz oyunu diyor.
Çok doğru söylüyor, çok güzel söylüyor. Tiyatro ile aslında benzerlikler olsa da çok ciddi farklılıklar var. Evet. Konuda da belki bu olmayabilir ama yeri gelmişken bir cümleyle katkı sağlayayım. Tiyatrolar malumuz oda içi çalışmalardır.
Evet.
Hem işledikleri konu itibariyle odaların içlerine kadar girmektedir. Bizim orta oyunlarımızdan, kukla oyunlarına, Hacivat Karagöz'e kadar baktığımızda hatırlarsınız muhtemelen izlediklerimizden. Mesela dışarıdan çağırır Hacivat veya Karagöz. Evet. Hep sosyal hayatın içi.
Evet. Sokaktadır, kahvededir.
Kavuklu ve Pişekar da en fazla avludadır.
Evet.
Ve daha çok sokaktadırlar, pardon. Evet. Karagöz ve Hacivat en fazla avludadırlar. Evin içi yoktur bizde.
Evet.
Evin içi dışarıya yansıtılmaz.
Çünkü mahremdir.
Mahremdir. Ama tiyatrolarda malumunuz belki yeri değildir ama yatak odasına girilebilmektedir. O yüzden niçin hani vay bizde tiyatro çok geçti, şöyle oldu falan gibi yaklaşımların çoğu sağlıklı yaklaşımlar değildir. Bir takım yani yaptığınız şeyler de yine inancınızla, değerlerinizle, bir takım şeylerinizle at başı gitmektedir.
Örtüşmeli.
Bu böyle. Bu böyle olmak durumundadır. Yeri gelmişken bir ayrıntı olarak zihnimizin bir köşesinde kalsın. Bugün de güzel sohbetimizi bugünlük noktalamak durumundayız.
Evet.
Bizleri şu ana kadar dinleyen tüm sevgili dostlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Yarın yine burada olmayı planlıyoruz. Allah'tan bir kaza bela olmazsa. Sizlere iyi niyetli dualarımızı gönderiyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizler de bu zaman dilimini geçirmeniz bizler için ayrı bir zevk. Değerli hocam size bırakayım ve istediğiniz bir eserle bitirelim inşallah.
Evet, Ramazan kültürünü sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Dini farklı olan, orucu merak eden, bizim anlattıklarımız vesilesiyle orucu anlamaya çalışan değerli misafir dinleyicilerimize de bu orucun, Ramazan'ın güzel iklimi tesir etsin istiyoruz. Ve şimdi alasmarladık derken bugünlük Tuncay Korkmaz ve Sedat Anar'ın düetinden oluşan, yani bunlar bu güzel sanatçılar enstrümanlarını konuşturuyorlar.
Hmm.
Mızıka ve santur düeti dinliyoruz şimdi ve sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Evet.
Peki, iyi akşamlar, görüşmek ümidiyle.